Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu. Podcast dinle.
Stadyuma hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyiciler. Yorumcularımız Ali Gültiken, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin de bu akşam sizlerle birlikteyiz. Onlara da hoş geldiniz diyelim. 12. hafta heyecanı bugün 5 maçla devam etti. Ve 5 karşılaşmada 19 gol kaydedildi değerli izleyiciler. Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Günün ve haftanın şu ana kadarki tek golsüz maçı Kayserispor'la Trabzonspor arasındaydı. Çaykur Rizespor Göztepe karşısında 2-0 öndeydi. Göztepe 2-2'ye getirdi. Son dakikada bir penaltı ve penaltının Boldrin'in devamında da Škoda'nın topu ağlara göndermesiyle 3 puan Çaykur Rizespor'un oldu. Akşam maçları 19'da başlayan maçlarda Ankara Gücü İttifak Holding Konyaspor mücadelesi adeta bir gol duellosuna sahne oldu. 15'te Labonice perdeye açan isimdi. 26'da penaltıyla beraberliği sağladı Uğur Demirgok. Daha sonra 38'de Milosevic 2-1 öne geçirdi İttifak Holding Konyaspor'u. 48'de Börven 2-2'ye getirdi. 69'da Skubic Konyaspor'u ikinci kez üstünlüğe taşıdı. 3-2'lik skorla ama Ankara Gücü maçı bırakmadı. Maçın 78. dakikasında Pintil oyuna girer girmez gol attı. Ve 88'de VAR'dan gelen bir penaltı ile birlikte 4-3'lük skor. Emre penaltıyı gole çevirdi ve Ankara Gücü ligdeki ilk galibiyetini aldı. Böylelikle 21 takım içerisinde şu ana kadar oynanan maçlarda galip gelemeyen takım kalmadı. Sadece Ankara Gücü galip gelemeyen tek ekipti. Ve yine haftanın flaş sonuçlarından bir tanesi de Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında. Önce İttifak Holding Konyaspor 2-0 kaybetmişti. Sonra derbide Beşiktaş'a 15 sene sonra kaybetmişti Fenerbahçe. Ve tarihinde Fenerbahçe'nin futbol tarihinde ilk kez Kadıköy'de üst üste oynadığı 3. maçını da Sarı Lacivertler kaybetti. Ve bu kez kazanan da Yeni Malatyaspor oldu. Maçın 9. dakikasında bir penaltı kazandı. Tete Tisserant'ın müdahalesi. Sonrasında Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi. Ve 1-0 öne geçti Yeni Malatyaspor. Maçın 21. dakikasında sol kanattan Kubilay'ın ortasında kafa vuruşu Umut Bulut'tan. Umut topu ağlara gönderdi. Durumu 2-0 yaptı. 47. dakikada sol kanattan bir orta yapıldı. Karim Afes serbest vuruşta. Ve topu ağlara gönderen isim bu kez Gabonlu Yusuf'tu ve skoru da belirleyen gol oldu. Bunun dışında gerek Altay'ın gerek Ertaş'ın kurtarışları var. Bol pozisyonlu ve 3 gollü mücadele. Diğer maçlar hepsi detaylar tabii ki stadyumda olacak. TRT Stadyum etiketine sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden Instagram ve Bole'den de mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım maç sonunda iki taraftan nasıl açıklamalar gelecek ama biz önce yorumcularımızla birlikte akşamın maçını değerlendirmeye başlıyoruz ve Tuncay Şanlı'ya soralım. Gecenin manşetini bakalım nasıl atacak Tuncay Şanlı?
Plansız Fenerbahçe.
Plansız Fenerbahçe. Tümer Metin?
Eklemem olsun Tuncay'a. Alt başlık plansız ve kimse kusura bakmasın ruhsuz Fenerbahçe.
Ali Gültiken?
Ben de plandan başladılar. Planla devam edeyim o zaman. Fenerbahçe Z planını arıyor.
Fenerbahçe Z planını arıyor dedi ve peki o zaman ben de tebrikler Malatyaspor diyeyim.
Tabii ki tebrik etmek gerekir.
Net bir galibiyet elde ettiler. Muazzam bir galibiyet elde ettiler. Tuncay Şanlı buyurun yorumlara başlayalım.
Planla ilgili başlıklar attık çünkü hafta içerisinde açıklamalar var biliyorsunuz Ersin'cim.
Evet.
Yani Erol Hoca tarafından A planı, B planı, C planı, D planı ama maalesef o planların hiçbir tanesi Fenerbahçe'de işe yaramamış gibi görünüyor.
Buyurun. Evet Tuncay Şanlı buyurun. Yani, devrede sizinle beraberdik.
İçeri girerken Ali abiyle Tuncay hocamla paylaştım. Arsene Wenger'e şeyi soruyorlar Mesut'u. Diyorlar ki Arsenal'deki durumu belli. Ne diyorsunuz Mesut için? Arsene Wenger şunu diyor. Artık günümüzün futbolu o kadar hızlandı ki. Geçiş oyunları o kadar net ki günümüzün futbolunda. Ve herkes bunu o kadar hızlı yapıyor ki. Çok net uyguluyor, hızlı yapıyor ki. Mesut tipi oyuncuların devri bitti dedi. Tamam mı? Ya Mesut'un oyunculuğuna falan bir şey söylediği yok adamın. O bir dünya şampiyonudur. Real Madrid görmüştür ve dünya kupası kaldırmıştır. Tabii ki geçmişte yaptıkları başarısını, şu anda yaşadıklarını gölgelemez. Ama günümüzün futbolunu tarif eden bir şey açıkladı Arsene Wenger. Şimdi bakıyorum. Defansif tarafını görüntüler üzerinden anlatacağız. Fenerbahçe'nin defansif tarafını. Yapamadı defansı Fenerbahçe. Bu stoperlerle de yapması çok zor gözüküyor. Peki Ofansif anlamda ne yaptı diye soralım. O da bir şey yok. 37. dakika Mert Hakan şutu. İlk şut.
İlk yarıda.
İlk yarıda. Şimdi 2-0 içe niye ruhu yok diye söylüyoruz. Plan tabii ki haftayı meşgul eden ifade oldu. Ama ruh da ben Tuncay Şanlı'nın bu tip maçlarda devre arasında soyunma odasını ayağa kaldırdığını, sahaya çıktığında seyirciyi oyunun içine çektiğini, takım arkadaşlarını peşinden sürüklediğini ve oyunu başka yere çevirdiğine defalarca şahit olmuşum. Takım arkadaşım olarak. Gerek milli takımda gerek Fenerbahçe'de. O uçuşan yeleler, saçlar, tamam mı? Sadece aksesuar değildi Tuncay Şanlı'da. O peşinden herkesi sürükleyen ruhtu. Şimdi 2-0 içeri girdin. Olur, tutmamış olabilir planın. Orasını anlamam. Ali abiye bırakacağım sözü. 2-0 içeri girdin. Ne söylersin soyunma odasında ya? Hiçbir şey söylemene gerek yok arkadaşım. Herkese giydiği formayı hatırlatırsın. Alırsın malzemeciden bir tane forma. Gösterirsin. Burası da Kadıköy dersin. Çıkın temizleyin dersin. Bu kadar bak. Ruhu olanlar çıksın sahaya dersin. Çıkamayacak varsa otursun yanımda dersin. Buna da kabul. O da bir erdemdir. Hocam müsaadenle bugün olmuyor diyebilirsin yani. Yapamayacağım diyebilirsin. Erol Hoca yine plana sadık kalmaya çalıştı ikinci yarı. O yüzden ruh da yoktu ikinci yarı. Şimdi kim zaman zaman şu ifadeyi kullandık. Fenerbahçe'nin seyircisi oynamak Fenerbahçe'yi etkiler. Kabul. Ama bugün iyi ki seyirci yok diyebiliriz. Bak bugün iyi ki seyirci yoktu diyebiliriz yani. Yani şu ilk akla gelen yerden şunu söylemem ben. 2-0'da seyirci olsa maçı çevirebilir falan. 2-0 içeri girdin, geldin, 3. golü yedin. O 45 dakika bitmezdi. Orası da var.
Şöyle, oyuncularda az önce bahsetmiş olduğunuz eğer reaksiyonu saha içerisinde görseydi taraftar, maçın şimdi içerisine çekebilirdi taraftarı.
Ortak olurdu tabii.
Evet, doğru, ortak zaten olurdu. Ama öyle bir duygu da, yani o olmayınca duygu alışverişini de ne ekran başındaki Fenerbahçeliler yaşamıştır, ne saha kenarında bana göre Erol Hoca yaşamıştır,
ne de
sahadaki oyuncular yaşamıştır. Yani sizin vurgulamak istediğiniz o. Çünkü Fenerbahçe 3-0'a geriye düşüp çevirdiği maçlarda olmuştur. 2-0 geriye düşüp tabii çevirdiği ki, maçlarda ki, olmuştur. 47 ki dediğiniz durum aslında 47-3 yiyorsanız eğer uzatmalarla beraber 45-46-48 her neyse 3 tane de atarsınız, 4 tane de atarsınız. Çevirebilirsiniz. Ama o duygu alışverişi yoktu. En önemli nokta o.
Sözünü çok kesmeden önce. Tabii ki işte Erol Hoca'nın basınla sohbetinde plandan bahsetti. Biz de ondan bahsediyoruz. Gördüğümüz oyunu yorumlamaya çalışıyoruz. Sezon başında 23 puan verseler kabul edersin sözü olmaz. Fenerbahçe'de olmaz o.
Belki Erol Hoca kabul edebilir ama
Fenerbahçe camiası kabul edemez bunu.
Dışarıda çok kabul gören bir ifade olduğunu yani
ben
düşünmüyorum.
Yani kabul edeceğini, yani kimse kabul edemez. Fenerbahçe camiasında kime sorarsanız sorun kabul edemez. Plan tabii ki olur. Yeni bir kadrodur. Sakatlıklar var. Cezalılar var. Vakalar var. Hepsini söyleyebiliriz, anlatabiliriz. Ama sezon başında 23 puan verseler herkes etmez.
Çok etmez. Çok küçük peki bir şey söyleyip Ali abiye bırakayım, buyurun, sözü. Plan günümüzün futbolunda bütün takımlar için önemli. Planı sadece oynama üzerine kullanmayalım. Oynatmamak da bir planın dahil olmalı. Büyük takımlar tabii ki oynatmamalı, sonra kalitesini ortaya koymalı. Ama şu var, siz son iki iç saha mağlubiyetinizi yaşamışken içeride, üçüncü maç devre arası 2-0 soyunma odasına girmişken ben o planı Milan'ı kaldırır rafa koyarım. Söylemek istediğim bu. Orada plan çalışmaz, orada ruh devreye girer artık.
Şöyle zaten, şimdi maç öyle bir başladı ki Ali Hocam, yani erken bir gol. Sonra devamında ekrana bir istatistik geldi. Dün burada yorumlarken Malatyaspor'un kazandığı maçlar topa sahip olma oranı %30-35 civarında. İlginçtir. 15 dakikalık bir süre içerisinde %65'i üstünü topa sahip olan Malatyaspor'du. Ve herhalde Fenerbahçe taraftarı diyordur ki maçı izlerken, a gayret birazdan oyuna girecek bizim takım. Baktı 2-0 oldu. Fenerbahçe için maç hala başlamadı. Devre oldu, hala maç başlamamıştı Fenerbahçe için. İkinci yarı 3-0 oldu, hala başlamamıştı. Hem o beklentiyle aslında geçen bir koca 90 dakika oldu diyebiliriz. Ama karşı tarafta da Adem'in biraz önce bir açıklaması vardı. Hoca ile 1,5 yıl çalıştım. Eski takımı çünkü Malatyaspor'un. Hocanın nasıl bir oyun oynatacağını arkadaşlarımla da paylaştım ve onu harfiyen yerine getirdik.
Ve kolay oldu.
Ve evet, öyle bir ifade kullanıyor Adem Büyük de. Erol Bulut'la 1,5 sezon çalıştık. İyi işler yaptık. Çok iyi bir teknik adam. Hocanın nasıl oynatacağını arkadaşlarımla paylaştım. Zaten daha önceden de Erol Hoca ile çalışan arkadaşlar vardı. Rakibi bildiğimiz için daha kolay oldu şeklinde bir ifadesi oldu Adem Büyük'ün de.
Ya şimdi dün akşam Malatyaspor'u burada maç öncesinde Fenerbahçe'de konuştuk detaylı bir şekilde ve Hamza Hoca ile ilgili bir şey söylemiştik. Söylediğim şey şuydu. Hamza Hoca kendi felsefesini rakibe göre değil, kendi oyun düzenine ve kendi takımına göre her yerde oynatan bir teknik adam. Ve Fenerbahçe'ye karşı da bunu oynatacak. Yani çok ağır bir savunma veya işte her maça özel bir taktik diye bir düşüncesi yok. Bugüne kadar çalıştığı takımlarda hep bunu gördük. Ve 4 tane uzun oyuncuyla oynuyor. Adem, yani Adem uzun değil ama çok iyi kafacı. İşte Tete, Kubilay ve Umut. Şimdi baktığın zaman aslında hepsi beş benzemez gibi. Yani baktığımızda çok da kolay kolay teknik adamların tercih edeceği değil oyuncular değil. Yani dördünü birden oynatmak. Fakat öyle bir kıvama getirdi ki oyuncuları. Baktığımızda bu oyuncuların hepsi fiziki olarak rakip kovalayan, ikili mücadeleyi seven, attığın topu bir şekilde sürtünerek veya ittirerek veya doğru vücut pozisyonu alıp tutup ikinci pozisyonları da hazırlayabilen oyuncular ve bence Fenerbahçe'yi bu şekilde özellikle bu oyuncuların katkısıyla ki baktığımız zaman ilk gol de böyle geldi, ikinci gol de böyle geldi. Mesela Fenerbahçe'nin iki oyun planı var. Sağ bek ve sol bek. Diyoruz ki etkili oyuncular Caner ve Gökhan. Ama işin savunma bölümünde oralardan vurdu Fenerbahçe. Yani biri kesti, diğeri topu aldı diğer taraftan. O bir daha kesti, iki tane stoperin üzerinden çıkıp vurdular. Yani baktığımızda oyunu oynayan taraf olarak sahanın içerisinde var olmaya çalıştılar. Tamam, bu Malatyaspor'un planıydı. Fenerbahçe'nin yani şöyle bir sıkıntısı var. Ben sezon başından beri hep bir gelişim kaydedecek noktasında hep konuşuluyor. İyi bir kadrosu var, derin bir kadrosu var. Evet. Buna kimse hayır demiyor ama bu kadro içerisinde sürekliliği sağlayacak, çok etki yaratacak veya bir takım bütünlüğü sağlamış bir oyun yok. Yani Fenerbahçe'nin oyunu kendi içerisinde hala bir yol bulmaya çalışıyor. Şimdi siz kimle ne oynamaya çalışıyorsunuz? Merkez hücumu yapamıyorsunuz. Ya Ozan oyun içerisinde bu kadar gayretli olmasa kaleye gidemeyeceksiniz. Mert Hakan topla buluşmaya çalıştığı her pozisyon Caner'in önünde sol tarafta. Pelkas'a bakıyorsun. Pelkas oradan kaçıyor, sürekli içeri giriyor. Yani oyun planı içerisinde belki bunu yapın, deplase olan diyor. Ama onların yaptığı işte Caner'in yaptığı iş. Alıyor topu, çıkıyor dışarıya, oradan orta kesiyor. Ya Fenerbahçe dip oyununu ceza sahasının içerisinde bu kadar iyi kapanan, merkez bölgesini kapatan oyunculara karşı yapamadı. Ya bir Ferdi'nin oyunun ilk yarısında ciddi bir kıpırdanışı var. Dönemden o bölgeden gelmeye çalıştı. Fakat şunu gözümüzün önünde pozisyonlar. Kesilen bütün toplara Sisse'den önce iki stoper vurdu Malatyaspor'da. Bir tane kafa vuruşu var, o da ikinci yarıda vurulan i̇ki pozisyonu tane var. İki pozisyon.
Fener'in tarafında da tam tersi.
Hepsine izin vardı. Malatyaspor'a baktığımız zaman da tam tersi. Şimdi mesela not aldım maçı oynarken 2-0 oldu diyorsun ya. Bir kere Tisser'ın yaptığı hata. Ya futbolda böyle bir şey yok.
Penaltı ediyorsun.
Tabii ki. Yani şimdi sen rakibin almış taç çizgisine doğru gidiyor. Kaleye arkası dönük sıfırda.
Hiçbir tehlike yok.
Adam gidiyorsun arkadan tekme atıyorsun düşürüyorsun. Ya bunun profesyonellikte falan çok anlatılı bir tarafı yok. Hadi bunu yedin ve bir şok yaşadın. Daha oyunun çok başı erken. İkinciyi de yiyemiş olabilirsin. Oyunun içerisinde not almışım. Fenerbahçe'nin içerisinde hangi oyuncu takımda liderlik yapıp bir demin konuştuğunuz gibi bir isyan, bir oyun içerisinde kalitesiyle oyuna bir damga vurma veya oyunu bir anda çevirebilme reaksiyonunu gösterebilir. Yani cevap bulmakta zorlanıyoruz.
Plan olarak Fenerbahçe'yi analiz ederken Caner ve Gökhan'ı tuttuğumuz zaman istediğimiz oyunu oynayacağız dedi. Plansız Fenerbahçe derken nereye sorarsanız sorun, futbol adamlarına sorun, devrede de ilk yarıda da Gökhan veya Caner'in ortalarında bir oyuncular orada Gökhan'la Caner ne yapacak diye bekliyordu ve izliyorlardı. Merkezden hiçbir şekilde bir oyun görmedik. Sisse zaten tek başına kaldı. Orta sahada Gustavo'nun etkisizliği, Ozan'ın çabaları diyeyim, öne oynamak istedi ama sadece Gökhan ve Caner üzerinden bir oyun konuşursak o zaman yanılırız. O yüzden plansız dedik. Bir Gençler Birliği maçını hatırlıyoruz. 1-0, 1-1 olduktan sonra tamamen oyunu ona bırakıyorsunuz. Geçen hafta Denizli maçında evet 10 kişisiniz ama 2-0 öndesiniz. Oyunu konuşamıyoruz. Çünkü teknik adam da oyunu anlatmıyor. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu akşam da planı yoktu. Yeni Malatya'yı tebrik etmek gerekir. Çok iyi hazırlamışlar. Çok iyi hazırlanmışlar. Hem mücadele anlamında hem taktik anlamında 90. dakikaya kadar artı uzatmaya kadar da hep oyunun içinde oldular. Erol Hoca Fenerbahçe'yi bu akşam hazırlayamadı diyebiliriz ve üst üste evinde kaybediyorsunuz ve tarihe geçiyorsunuz. Bu da altını çizilmesi gereken bir nokta diyebilirim.
Şimdi Malatya'yı tebrik ederek başlayalım. Hamza Hoca'yı tebrik ederek başlayalım. Plan nasıl yapılır, plan nasıl uygulanır, gücü doğrultusunda nasıl savaşılır, nasıl bir ruh koyulur, hepsini çok bariz bir şekilde gösterdikleri için çok hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylememiz lazım Malatya'nın. Sahada neredeyse kötü oynayan oyuncusu yoktu, sahada neredeyse mücadele etmeyen oyuncusu yoktu. Herkes plana sadık kalarak, mücadelesini de ortaya koyarak hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Şimdi plan... Erol Hoca menşeili bu akşam dilimize dolandı. Hafta içinde yaptığı açıklamalardan. Doğal olarak biz de oyuna bugün maçın başında Erol Hoca'nın açıklamaları doğrultusunda ya da yaptığı hamleleri o plan anlamaya çalışarak bakmaya çalışıyoruz. Çalıştık daha doğrusu. Şimdi ben hocalık yapmadım, teknik adamlık yapmadım. Futbol oynadık. Tabii ki sevk ve idare başka bir şeydir. Tabii ki takımla yaşamak başka bir şeydir. Tabii ki hafta ve hafta orayı düzenlemek, orayı oyuncuya göre yönetmek, onun idaresini yapmak bambaşka bir şeydir. Ama bizim de nacizane işimiz, biz de bir fotoğraf görürüz. Hafta ve hafta önümüze gelen. Sonra onu parçaları birleştiririz. İkinci haftada söylediğin 12. haftada önüne gelir. O fotoğrafı yorumlarız. O yorumlama doğrultusunda senelerdir biz öğretilen, bildiğimiz, öğrendiğimiz birkaç bir şey söylemek isteriz. Bunlardan bir tanesi. Şimdi Malatya'nın yaptıklarını konuşurken sen mi söyledin Ersin? 4 tane forvet oyuncusuyla çıkan evet. Hamza Hoca'yı. Ama Adem'e de Umut'a da olağanüstü bir savunma görevi vermiş. İkisi de çok iyi yaptılar. Öbür taraftan ileride bir tane uzun
Kubilay.
Yanında da sırtı dönük her topu alabilen, hatta arkaya bile gereksinim, aşırmaya gereksinim duymadan göğsüyle indiren, blokta, arada en etkili yerde, sonra da rakibi çıkan oyuncularına, kendi oyuncularına servisi yapabilen bir oyuncu buldular. Şimdi böyle olunca büyük takım oyununu, özellikle büyük takım oyununu iç saha üzerinden değerlendirirken bir tarife muhtaç duruma geliyoruz. Büyük takımlar iç saha oyununda birinci ilkeyi oynamak üzerine kurarlar. Ben önce oynayayım. Yani topa sahip olayım. Kabul. Ama günümüzün futbolunda zaman zaman bu ilke bir başkasıyla yer değiştirebilir duruma geliyor. Oynatmamak çok kıymetli oldu artık. Tabii ki oynayacaksın. Büyük takım hüviyetiyle oynayacaksın. Atak devamlılığı sağlayacaksın. Hücum aksiyonlarını genişleteceksin. Bir plana, bir oyun stratejisine sahip olacaksın. Kabul. Ama bunu sadece büyük takım olduğu için müsaade etmezler sana. Top rakipteyken kazanman, mücadele etmen, savaşman da o kadar kıymetli hale geldi. Günümüzün futbolunda.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.